SBS Türkçe ilesiniz.
New South Wales'te son 24 saatte 1405, Victoria'da 324 COVID-19 vakası tespit edildi. Federal muhalefet, hükümetin Pfizer COVID-19 aşısını erkenden edinme fırsatını kaçırdığını öne sürdü. Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yatanların %90'a yakınının aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu söyledi. New South Wales'te son 24 saatte 1405 yeni vaka tespit edildi. Victoria'da tespit edilen COVID-19 vaka sayısı 324'e ulaştı. New South Wales'te son 24 saatte 6 kişi de COVID-19'dan hayatını kaybetti. New South Wales hükümeti açılma yol haritasını da açıkladı. Buna göre 2 doz aşı yaptıran Sydney'liler ve eyaletin bazı bölgelerinde yaşayanlar, New South Wales'te 2 doz aşı olanların oranı %70'e ulaştıktan sonraki ilk pazartesi gününden itibaren dükkanlara, restoranlara, kafe, kuaför, bar ve jimnastik salonlarına içerideki kişi sayısı sınırlamasıyla gidebilecek. Tıbbi nedenlerle aşı olamayanlar da aynı haklardan yararlanacak. 5 kişiye kadar yine 2 doz aşı olmuş kişiler ev ziyareti yapabilecek. 12 yaş ve 6 çocuklarda aşılanma şartı aranmayacak. Bu sabahki basın toplantısında konuşan New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian, her ne kadar 2 doz aşı olmuş kişilerin bu özgürlüklerden yararlanacağını söylemekle birlikte, gerekli görüldüğünde vaka sayısının arttığı yerlerde hareketlerin sınırlandırılabileceğini vurguladı. Berejiklian, dün aşı olanların sayısında biraz gerileme tespit edildiğini de ekledi. Dün New South Wales'te 107 bin kişi aşı oldu. New South Wales hükümeti, eyalette 2 doz aşı olan yetişkinlerin oranı %70'e ulaşınca açılmanın başlayacağını ilan etmişti. Bugünkü aşılanma hızına göre hedefe 6 haftadan daha kısa bir sürede ulaşılacak. Victoria'da şu an süren salgında en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Son 24 saatte 324 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Bu sabah itibariyle bunlardan 217'sinin kaynağı tespit edilemedi. Victoria'da son 24 saatte 54 binden fazla kişi test yaptırdı. 37 binden fazla kişi aşı oldu. Rakam günlük rekora işaret ediyor. Victoria'da dün açıklanan 221 vakanın %60'ı kentin kuzey semtlerinde tespit edildi. Victoria Sağlık Müsteşarı Brett Sutton dün kuzey semtlerinde iş için çeşitli yerlere giden izinli işçileri özellikle dikkatli olmaya çağırdı. Melbourne'da 30 doktor, eczacı ve toplum lideri federal ve eyalet hükümetlerine çağrı yapan açık bir mektup yayınladı. Çağrıcılar mektupta 553 aktif vakanın bulunduğu, salgının Melbourne'da en kötü etkilediği Hume bölgesine daha fazla Pfizer aşısı gönderilmesini istedi. Mektupta Hume bölgesinin Victoria'da en düşük aşılanma oranına sahip ikinci bölge olduğuna da işaret edildi. Victoria kırsalında Greater Shepparton hariç her yerde kısıtlamalar bu gece yarısından itibaren önemli ölçüde kalkıyor. İş yerlerinin çoğunluğu müşteri limiti şartıyla açılacak. Seyahat sınırlaması kalkacak. 20 kişiyle cenaze töreni, 10 kişiyle nikah ve düğün töreni yapılabilecek. PrEP, 1. ve 2. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri okula gidebilecek. Victoria Sağlık Müsteşarı Brett Sutton, kırsal alanda açılmanın küçük adımlarla dikkatli bir şekilde yürütüleceğini söyledi.
We do believe that these changes, modest though they are safe and appropriate steps that we can take.
Sydney'de Rockwood mezarlığında dün 100 kadar kişinin cenaze törenine katılma girişimi üzerine Auburn polisi yola barikat kurdu. New South Wales'te cenazeler ancak 10 kişiyle yapılabiliyor. Polis mezarlığa gidenleri tören başlamadan evine gönderdi. New South Wales'te COVID-19 testi sonucunu alana kadar izolasyonda kalan tüm çalışanlara destek ödeneği verilmesi de kararlaştırıldı. Daha önce $320'lık bu ödenekten sadece temel hizmetlerde çalışanlar yararlanıyordu. Victoria Sağlık Bakanlığı'nın tahminlerine göre Ekim ortasına kadar Victoria'da 18 bin aktif vaka olması bekleniyor ve 800 kişinin de hastanelerde tedavi altında olacağı öngörülüyor. Bugün Queensland'da da bir yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Vakanın bulaşıcı olduğu dönemin tamamında karantinada bulunduğu belirlendi. Federal muhalefet, hükümetin Pfizer COVID-19 aşısını erkenden edinme fırsatını kaçırdığını öne sürdü. Dün açıklanan yazışmalar, Pfizer üreten firmanın geçen yıl Haziran ayında Avustralya hükümetine bir anlaşma yapmak için toplantı teklif ettiği, bu toplantının Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin şirketle anlaşma imzalamasından haftalarca sonra Ağustos ayına kadar gerçekleşmediğini gösteriyor. İşçi Partisi Sağlık Sözcüsü Mark Butler, ABC'ye yaptığı açıklamada Avustralya'nın 2020 Kasım ayında imzaladığı anlaşmayı çok daha önce imzalama fırsatını kaçırdığını ileri sürdü.
The email exchanges between the company and the government show very clearly, while every other developed country in the world was tearing a hamstring to get into a meeting room with Pfizer.
Butler, yazışmaların diğer gelişmiş ülke hükümetlerinin Pfizer'la toplantı yapmak ve aşı anlaşması imzalamak için birbiriyle yarışırken, Avustralya'nın işi yavaştan aldığını, diğer pek çok ülkeden 5 ay sonra ilaç edindiğini söyledi. Bu sabah Today adlı televizyon programına katılan Sağlık Bakanı Greg Hunt, Pfizer'la Mayıs 2020'den itibaren temasta olduklarını, Avustralya'ya Pfizer aşısının Şubat ayında Yeni Zelanda'yla birlikte ulaştığını söyledi. Başbakan Scott Morrison, sınırların kapanması nedeniyle ülkeye dönemeyen Avustralyalılara yaptıkları fedakarlıktan dolayı teşekkür etti. Morrison, internette yayınladığı videoda Avustralyalıların gelemedikleri için sevdikleri ve aileleriyle özel anlarını kaçırdıklarını bildiğini kaydetti. Başbakan, yurt dışında mahsur kalan Avustralyalıları getirmek için planını açıkladı ve sınır kapanmasının sağladığı yararı anlattı.
These strong border controls though have been instrumental in saving over 30,000 lives here in Australia.
Başbakan uygulamayla Avustralya'da 30 binden fazla kişinin hayatının kurtulduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü 3. doz COVID-19 aşısının en azından bu yıl sonuna kadar yapılmaması çağrısı yaptı. Örgüt daha önce de ülkelerden aşı edinememiş ülkelere aşı sağlanması için takviye aşısını bu aya kadar yapmamalarını istemişti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Ghebreyesus, zengin ülkelerin yoksul ülkelere 1 milyar dozdan fazla aşı bağışlama sözü verdiğini ancak bunun %15'inin gerçekleştiğini kaydetti. 2015 yılında 130 kişinin can verdiği Paris terör saldırısının hayatta kalan tek sanığının yargılanmasına başlandı. Bir stadyum, konser salonu, restoran ve barları hedef alan bir dizi koordine saldırıyla ilgili olarak söz konusu şüpheliyle birlikte 19 kişi yargılanıyor. Duruşmada şüpheli kendisini IŞİD askeri olarak tanımladı ve hakime bağırdı. Afganistan eski devlet başkanı Ashraf Ghani, hükümetinin hızlı bir şekilde yıkılmasından dolayı özür diledi. Ghani, ülkesinden milyonlarca doları kaçırdığı iddiasını reddetti. Ghani, Taliban kuvvetleri başkent Kabil'e yaklaştığı sırada geçen ay ülkeden kaçmıştı. Twitter'da açıklama yapan Ghani, güvenlik ekibinin isteği üzerine ayrıldığını, ayrılma kararının hayatının en zor kararı olduğunu kaydetti. Ghani, milyonlarca dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçtığı iddiasının gerçek olmadığını da ileri sürdü. Çin, Afganistan'da bir geçici hükümet kurulmasını önemsediğini, böylece anarşinin biteceğini, kamu düzeninin sağlanacağını, savaş sonrası yeniden inşanın başlayacağını açıkladı. Taliban, salı günü hep erkeklerden oluşan geçici bir hükümet ilan etti. Pakistan Dışişleri Bakanı, uluslararası topluma Afganistan'daki ekonomik ve insani krizin giderilmesi için yardım çağrısı yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Muhammed Kureyşi, Çin ve İran'ın da yer aldığı video link toplantıda komşu ülkelerin dışişleri bakanlarına seslendi. Suriye'de hükümet kuvvetlerinin kuzeybatıda isyancıların hakim olduğu bölgeleri bombaladığı, aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı haber veriliyor. Muhalefete bağlı Sivil Suriye Savunması'nın yayınladığı videoda bir çocuğun enkaz altından çıkarılması gösteriliyor. Kuzeybatı Suriye'de geçen yıl Mart ayından bu yana Türkiye ve Rusya'nın gerçekleştirdiği kesintili bir ateşkes uygulanıyor. Türkiye ve Rusya Suriye'deki iç savaşta ayrı safları destekliyor. Ateşkes, Rusya'nın desteklediği Suriye devlet güçlerinin muhaliflerin son kalesi İdlib'e saldırmasıyla son buldu. Suriye iç savaşında 500 bin kişi öldü. 23 milyonluk savaş öncesi nüfusun yarısı evlerini terk etti. Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye'de son 24 saatte 24 bine yakın kişide COVID-19 virüsü belirlendi. 262 kişi daha hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yatanların %90'a yakınının aşı olmamış ya da aşısını tamamlamamış kişiler olduğunu söyledi. Türkiye'de koronavirüs aşısı karşıtları cumartesi günü İstanbul Maltepe'de miting düzenleme kararı aldı. Büyük Uyanış Mitingi adı verilen miting için aşı karşıtları Twitter'da kampanya başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6 Eylül'den itibaren aşı olmayan çalışanların iş yerlerine haftada bir kez negatif test sonucu ibraz etme zorunluluğu getirdi. Ancak test merkezlerinde bir yoğunluk yaşanmıyor ve yapılan günlük test sayısında da bir artma olmadı. Uygulamanın test yaptırmayanlara bir yaptırım uygulanmamasından kaynaklandığı ileri sürülüyor. Testlerin maliyeti ve kimin tarafından karşılanacağı konusunda da bir açıklama yapılmadı. Özel hastanelerde 250 liraya kadar yapılan testler Sağlık Bakanlığı'na göre devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabiliyor. Van valisi Emin Bilmez'se mazereti olmadığı halde aşı olmayan kamu çalışanlarından gerekirse savunma isteyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taliban'ın kurduğu geçici hükümeti tanımakta acele etmeyeceklerinin işaretini verdi.
Geçici kabine açıklandı. Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da biz bilemeyiz.
Cumhurbaşkanı sürecin dikkatle takip edileceğini de kaydetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da benzer ifadeler kullandı.
Bu konuda aceleci olmamak lazım.
Çavuşoğlu, Rus S-300 füzelerinden daha pahalı olmasına rağmen Amerika satarsa bu ülkeden Patriot füzesi almaya hazır olduklarını da kaydetti. Öte yandan Ankara'da yapılan ikinci tur Türkiye-Mısır siyasi görüşmeleri sonrası açıklama yapıldı ve Dışişleri Bakanlığı görüşmelerin sürmesi konusunda karar alındığını bildirdi. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Ergenekon davasını izlemek için gittiği Silivri'deki duruşmada bir üst teğmeni ittiği iddiasıyla 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin hazırladığı rapora göre son 13 yılda Güney ve Doğu Anadolu'da zırhlı araç çarpmalarında 20'si çocuk, 42 kişi hayatını kaybetti. Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal mahallesinde geçen hafta evinin önünde bisiklet süren 7 yaşındaki çocuk zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmiş. Zırhlı araç çarpmaları yeniden gündeme gelmişti. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yağışların azalmasıyla son yılların en büyük su çekilmesi yaşandığı bildiriliyor. Kuraklık yüzünden Türkiye'deki nehirlerin neredeyse tamamında suyun akış hızı %70'lere varan oranda düştü. Göllerin %60'ı kurudu. 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Akkuş, Van Gölü'ndeki çekilmenin 1 kilometreyi aştığını söyledi. Para durumunu veriyorum. 1 Avustralya doları 6 lira 23 kuruş, 73 Amerikan senti ve 62 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince, bugün hava Perth'te sağanak yağışlı 18, Adelaide güneşli 25, Melbourne rüzgar azalacak güneşli 24, Hobart yağış artıyor rüzgarlı 18, Canberra güneşli 19, Sydney güneşli 27, Brisbane güneşli 25 ve Darwin güneşli 35 derece olacak. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.